Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 20 Aralık 2016. Engelsiz eğitimin ortaya karışık oturumlarının ilkini yapacağız bu akşam. Yurt dışında konumuzdan bahsediyorum. Yurt dışında bir görmeyen olarak turist olmak, öğrenci olmak, yurt dışında ne yapabiliriz? İlk gittiğimizde ne yapacağız? Nerelere başvuracağız? Kendimizi nasıl hissetmeliyiz? Ne yapacağız? Bununla ilgili ya da Türkiye'de yapmamız gereken hazırlıklar var mıdır? Bunlarla ilgili konuşacağız. Adem Vural ve Gamze Sofuoğlu bu konuda bize bilgiler verecek, deneyimlerini paylaşacaklar. Ve tabii ki sizin de sorularınızı alacağız. Ben şimdi sözü Adem Vural'a bırakmak istiyorum. O kendi deneyimlerini bize aktarırken mümkünse Fahrettin'in de dediği gibi mikrofona basmazsak memnun oluruz. Çünkü tek mikrofonla şey yapıyoruz. Eğitim bu oturumu sürdürüyoruz ve siz mikrofona bastığınız zaman eğitici arkadaşım basamayacağı için, konuşamayacağı için birazcık bu sabotaj gibi olacak. O yüzden bu uyarıyı baştan yapmış olmak istiyorum. Söz istediğinizde zaten daha doğrusu söz alabileceğinizde eğitimci arkadaşlarım sorusu olan var mı diye soracaktır. O sırada söz almaya dikkat edersek memnun olurum. Şimdi mikrofonu Adem Vural'a bırakıyorum. Teşekkürler.
Evet, herkese iyi akşamlar diliyorum. Şu anda mikrofonum açık olduğu için sesim geliyor mu diye sorma ihtiyacı hissetmedim. Evet, yurt dışında turist olmak, ben de radyo DJ olarak da yurt dışında turist olmak deyince turist Ömer derler benim adıma diye bir sadece alışım şeyle girermişim falan diye. Böyle bir kendim az önce düşünüp güldüm kendi kendime. Evet arkadaşlar, yurt dışında turist olmak, bir görme engelli olarak turist olmak. Şimdi ilk önce hani yurt dışına gitmeden önce yapmamız gereken bir takım hazırlıklar var. Bunlarla başlayalım. Öncelikle neyi merak ediyoruz? Nereleri gezmek istiyoruz? Kafamızda bir şey şekillenmiş bir şey varsa artık gideceğimiz ülkelere göre gideceğimiz ülkelerle ilgili internetten önce şu araştırmayı yapmamız gerekir. Gideceğimiz ülke vize isteyen bir ülke mi, istemeyen bir ülke mi? Bu tür bilgileri genellikle Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinden ulaşabiliyorsunuz. Google'a yazdığınız zaman işte birçok zaten gezilerle ilgili forumlarda, sitelerde de bu tür bilgiler mevcut. İşte vizesiz ülkeler, işte ne bileyim pasaportla kişi kabul eden ülkeler diye böyle birçok şey bulabiliyorsunuz. Ben mesela geçen gün dedim pardon, geçtiğimiz Mart ayında bir Madrid gezim oldu. Yeşil pasaport almıştım Ocak ayında. Yeşil pasaportla gidilebilecek ülkeler gibi bir araştırmada baktım ki İspanya, Madrid, İspanya'ya gidebiliyorum yeşil pasaportla. Ha, yeşil pasaportla kabul etmeyen ülkeler var mı? Var gerçekten. Örneğin İngiltere'ye yeşil pasaportunuzla gidemezsiniz. Yine illa vize olacak. Yine aynı şekilde Amerika'ya yeşil pasaportunuzla gidemezsiniz. Onda da yine vize gerekli. Bu araştırmaları yaparken bir taraftan da gideceğiniz ülke hakkında özellikle gezmek istediğiniz, kafanızda ya, işte planladığınız yerler vardır. Örneğin işte ben İspanya'ya gideceğim, Kordoba'yı gezeceğim, işte bu eski Endülüs yapılarını merak ediyorum. Ya da işte ne bileyim Balkanlara gideceğim, işte Kotor Kalesi'ni merak ediyorum. Böyle bunlarla ilgili araştırmalar yapıp nedir? İşte tarihçesi nedir? Bu tür araştırmaları yapabilirsiniz. Bunları okumuş olarak gitmek inanın bayağı size bilgi sağlıyor. İşte orada dokunduğunuz bir şey hakkında internette okuduğunuz bir bilgi o an işinize yarıyor. İşte evet ben bunu hatırlıyorum. Bununla ilgili şöyle bir şey okumuştum diyorsunuz. Bilinçli bir şekilde gezmiş oluyorsunuz. Mümkünse vize başvurunuzu gezi tarihinden bayağı önceden yapın. Yani birkaç ay önceden yapmanızı ben tavsiye ederim. Çünkü vize ile ilgili bir problem varsa eksiklikleri tamamlamanız daha rahat olacaktır. İşte vizeyi tatile çok yakın bir zamanda başvurursunuz. Bir şeyden dolayı bir eksikliğiniz olur. O arada işte uçak biletini zaten uçak biletini aslında vizeyi aldıktan sonra, garantiledikten sonra ayarlamak gerekiyor ama bazen şey oluyor. Ucuz bilet bulmak için erkenden bilet almak gerekiyor. Örneğin ben Madrid gezimin biletini sanırım Ekim ya da Kasım olması lazım almıştım. Bayağı da uygun bir fiyata gelmişti. Bazı uçuş şirketlerinin erken alınan biletlerde bayağı indirimleri, bayağı tasarrufları oluyor bu konuda. O yüzden biletinizi erken almak size avantaj sağlayacaktır. Ama dediğim gibi vizeye de birkaç öncesinden başvurmak eksikleri tamamlama anlamında da size zaman kazandıracaktır. Memur olan arkadaşlar belli bir yılı doldurduktan sonra, belli bir şeye geldikten sonra, dereceye geldikten sonra yeşil pasaporta hak kazanıyor. Yeşil pasaportunuz varsa az önce de bahsettiğim gibi yeşil pasaportun geçtiği birçok ülkeye gidebiliyorsunuz ve vize şartı aranmıyor buralara giderken. O size bayağı bir avantaj sağlıyor. Peki biletimizi alıyoruz. İşte vizemiz tamam. İşte gideceğimiz yerler hakkında bir şeyler okuduk. Nereleri gezeceğiz? Nereleri gezeceğiz konusuna girerken de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bir planınız mutlaka olsun. Ama bu plan dışı geziler yaparsanız, işte ekstra bir yerlere gidersiniz. O için artık hani tuzu biberi derler ya öyle. Ben örneğin geçen Madrid'e giderken yarım saat mesafede hızlı trenle Toledo'yu da gezmeyi planlamıştım. Ama o dönem tabii bunu planlarken kolumu kırmamıştım. Kolum kırık değildi. Kol yeni iyileşmeye başladığı bir zaman ben bileti de önceden aldığım için, oteli de önceden ayarladığım için geziyi iptal etmek işte biletin yanmasına sebep olacaktı. Oteli belki bir şekilde hani kurtarabilirsiniz. Onların çünkü belli süreleri oluyor. Örneğin işte 24 saat öncesine kadar, 48 saat öncesine kadar iptalde yarı fiyatı ödenir ya da hiç ödenmez. Bazen de onları da alırken dikkat etmeniz gerekir. Eğer booking.com gibi adresler var, buralardan alıyorsanız bunların bir takım şartları oluyor. Örneğin diyor ki bir gece kala iptal ederseniz ücret tahsis edilmez diyor. Eğer bu 24 saatten daha az bir süre kala iptal ederseniz ücretin tamamı alınır. Hani siz iptal etseniz bile o ücret kredi kartınızdan tahsil ediliyor. Bir şekilde alınıyor. Bu şekilde olabiliyor. O yüzden siz buna göre kendinizi ayarlamak zorundasınız. Ben de o dönem kolumu kırmıştım. Biraz iyileşmişti. Bayağı bir iyileşmişti. Hani bastonu kullanabilecek şeye gelmişti artık. Bir nevi bana fizik tedavi oldu o da. Kolumu orada rahatlıkla kullanabildim. Ama çok aşırı yürümek, bastonu kullanmak bir süre sonra kol ağrımı arttırabiliyordu. Kolumun ağrımasına sebep olabiliyordu. Bu yüzden Toledo gezisinde oradaki Madrid'den Toledo'ya geçme planını iptal etmek zorunda kaldım. Plan her ne kadar uymasanız bile bir planınız olması iyi oluyor. Ne yapacaksınız, nereleri gezeceksiniz, bunları belli bir sıraya koymak iyi oluyor. Bunun yanında bunları sıraya koymak tabii biraz o ülkenin ulaşımı hakkında da fikir edinmeniz gerekiyor. Bu tür bir yerler de var, siteler de var. Bunlardan da bir şekilde yararlanabilirsiniz. Örneğin bugün işte Madrid'de ulaşım dediğiniz zaman bununla ilgili mutlaka bir site karşınıza çıkacaktır. Hatta YouTube'a bile yazınca böyle değişik yerler, değişik bilgiler, kanallar çıkabiliyor karşınıza. Bu tür videolar olan, anlatımlar olan siteler. Videolar çıkabiliyor karşınıza. Şimdi İşte biletimizi aldık, vizemiz tamam, pasaportumuz tamam. Bunlara çok dikkat edin arkadaşlar. Pasaport deyince tekrar edeyim. Pasaport eğer süreliyse onun belli şartları oluyor. İşte gezi esnasında şu kadar.
Adem hocam, mikrofon bastırdın ve sesi geliyor.
Gezi esnasında işte geziye çıkmadan onun tarihlerine bakın ne zaman süresi bitiyor. Çünkü bu başınıza iş açabilir. Eğer süresi bitmesine yakın bir zamansa kabul etmeyebilirler. O yüzden bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Tamam, hazırlıklarımızı yaptık. Biletimiz tamam. Pasaportumuzda bir sıkıntı yok. İşte o ülkede geçen para birimini öğrendik. İşte bunları da araştırmanız gerekiyor. Avrupa Birliği ülkelerinde genellikle euro geçiyor da işte başka bir yere gidiyorsanız işte o ülkenin para birimi ne? Bizim para birimimiz karşısındaki değeri ne kadar? Bunları da bilmeniz gerekiyor. İşte mümkünse oralarda döviz bozdurup almakla uğraşmaktansa buradan o ülkenin parasını temin etmeniz size kolaylık sağlayacaktır. Sizin işinizi kolaylaştıracaktır arkadaşlar. Tabii ki bir miktar heyecan olacak bu işin güzelliği. Hani neticede bir geziye çıkıyorsunuz. Ama işte bir ülkeye gidiyor olmak, yeni bir ülkeye gidiyor olmak size aşırı heyecana sebep olmasın arkadaşlar. Neticede bu ülkedeki insanlar da belli bir kültürü olan bizim gibi insanlar. Onların kendilerine göre kültürleri var. Ama bu hani çok böyle işte ben ne yapacağım orada, nasıl olacak falan diye paniklemenize gerek yok bu anlamda. O yüzden çok aşırı heyecan yapıp elinizi ayağınıza dolaştırmayın. Gittiğiniz zaman bu ülkenin dili hakkında işte İngilizce ne kadar geçerli, İngilizce biliyorsanız işte ben bu ülkeyi gezerken yani bu ülkede bir şehri gezerken bir rehberle mi gezeceğim, kendim mi gezeceğim diye planlamanız gerekir. Eğer dilini çok fazla bilmiyorsanız, çok zorlanacağını düşünüyorsanız bir rehber eşliğinde gezmeniz iyi olacaktır. Ama ben şunu da tavsiye ediyorum. Her ne kadar rehberle de gezseniz de arkadaşlar rehberin size ayıracağı zaman bu anlamda neticede belli bir saat olacaktır. Bunun dışında da kendiniz bir yerlere çıkıp bir şeyler yapmayı planlayın. O da ayrı bir zevk ve keyif. Ben tavsiye ederim bunu. Bunu yaparken de şuna dikkat edin. Kaldığınız otel ya da hostelin nerede kalıyorsanız bu anlamda bir kartını edinin. Bu kart size şu anlamda kolaylık sağlayacaktır. Örneğin dışarıda geziyorsunuz, tek başınıza gezmeye karar verdiniz ve kayboldunuz. Bu kartı birilerine göstererek otele bulmanıza kolaylaştıracak bir hamle yapabilirsiniz burada. Yine eğer belli bir seviyede diliniz varsa yine gezerken kaybolduğunuzda bu kartı birine gösterdiğinizde kendi sizi hani oraya götürmek için belki yardımcı olamayabilir, size gelemeyebilir ama kendi bilmiyorsa bile oteli arıyorlar arkadaşlar. Zaman zaman geldi bunlar başımıza. Oraya soruyorlar. Oradan aldıkları tarife göre size İşte eğer çok uzaktaysanız hangi otobüse binmeniz gerektiği, hangi metroyu kullanmanız gerektiği konusunda yardımcı oluyorlar size. Bulmanızı kolaylaştırıyorlar. Bazı ülkelerde, bazı şehirlerde örneğin akıllı telefonlar kullanıyoruz artık çoğumuz. Bazı metro ve otobüs hatlarının akıllı telefonlara uygun programları oluyor. Örneğin ben Madrid'de yaptığım gezide Madrid metrosu ile ilgili bir program bulmuştum telefonuma, iPhone'a. Gitmek istediğim bulunduğum istasyondan İşte o gün nereye gideceğim? Örneğin Retro Park'a gideceğim. Retro Park diye bir yer görmüştüm diyelim. Bununla ilgili bir şeyler okudum. Ve planımı aldım ben. Orayı da gezmek istiyorum diye. İspanya'daki Madrid'in metro uygulaması bu anlamda güzeldi. Çıktığınız istasyon ve varacağınız istasyondan ziyade Retro Park, varacağınız yere Retro Park yazdığınızda size ona en yakın, o parka en yakın istasyonu veriyordu ve siz de hangi hatlarda aktarma yapmanız gerektiğini de veriyordu. Metro ağları bayağı çok olduğu için. İşte örneğin ben Callao istasyonu diye bir istasyona yakındım. Buradan işte bineceksiniz. Callao'dan başlıyorsunuz. İşte şu istasyonda aktarma yapıyorsunuz. Şu hatta geçiyorsunuz falan diye. İspanya'ya gittiğimde İspanya'da çok İngilizce konuşan kişiye rastlamadım. Yine vardı ama belli ülkelere göre daha az bir yoğunluktu. Genelde İspanyolcaydı. Ben kendime kahve arası İspanyolca diye bir podcast zinciri bulmuştum. Buradan öğrendiğim günlük hayatta konuşma diliyle işte hangi hatta geçmem gerek, şu hatta geçmem gerekiyor. İşte şu numaralı otobüse binmem gerekiyor ya da işte şuraya gideceğim, hangi numaralı otobüse binmeliyim gibi bir takım şeyleri öğrenmiştim ve insanların anlattıklarından da bir şeyler anlayabiliyordum. Bu şekilde İspanya Madrid gezimi kendime kolay hale getirmeyi başarmıştım. En azından belli kelimeleri bilmeniz bile insanlarla diyaloğa geçmenizi sağlıyor. Onların kendi yerel dillerinde işte günaydın, iyi günler, işte otel için işte resepsiyon nerede gibi. Eğer otellerde genelde arkadaşlar çok sıkıntı yaşamıyorsunuz. Otellerde İngilizce bilen personel oluyor genelde. İşte yemek konusunda da bir takım şeyleri bilmeniz gerekiyor. Örneğin işte vejeteryansanız, et yemiyorsanız ya da işte domuz eti tüketmediğinizi bir şekilde anlatmanız gerekiyorsa, yemeklerin içeriğini sormanız gerekiyorsa bunları soracak kadar İngilizce ya da o İngilizce çok yaygın değilse onların dilinde bir takım şeyleri öğrenmeye çalışabilirsiniz. Ya da şimdi bugün biraz daha kolay bu işler. Google çeviri gibi bir takım uygulamalar var. Bunlardan yardım alarak kendinize bu anlamda bir kolaylık sağlayabilirsiniz. Örneğin ben telefonuma İspanyolca bir sözlük indirmiştim. Şimdi artık sondan bir önceki gün sanırım akşama doğru böyle bir şeyler alacağım. Reçete bir ülkeye gitmişim. Hani hediye bir şeyler almam gerekiyor. Otel personeline hediye dükkanının nerede olduğunu sordum. Onlar anlattılar işte İngilizce olarak bana. Dışarı çıkınca işte onu bulamaydım. Bu sefer oradan birine İspanyolca sormam gerekiyor. İşte hediye dükkanının İspanyolcasını baktım sözlükler hemen. Sordum. Aslında çok da kolay bir yerdeymiş. O şekilde buluydum. Genelde bu tür dükkanlarda da İngilizce bilen birilerine rastlıyorsunuz bir şekilde. Yardımcı oluyorlar. Havaalanı, otel gibi yerlerde böyle daha böyle kamu yoğunluğu olan, turist yoğunluğu olan yerlerde yardım alabiliyorsunuz. Bir de turist ofis dedikleri yerler var arkadaşlar. Sıkıştığınız zaman bir konuda buralardan yardım almayı deneyebilirsiniz. İşte ne bileyim, gitmek istediğiniz bir yer konusunda ne yapmanız gerektiği konusunda buralardan yardım alabilirsiniz. Bu şekilde kendinize işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Gezinizi eğlenceli hale getirebilirsiniz. Çok böyle her şeyi kafanıza takarsanız geziyi kendinize zehir etme ihtimaliniz var. O yüzden biraz böyle heyecanınızı yenip rahat olun. Neticede İstanbul ya da sizin olduğunuz şehir gibi bir şehirde geziyorsunuz aslında. Orada da buradaki gibi işte bir takım kurallar var, bir takım yapılar var. O yüzden rahat olmaya çalışın. Çünkü eğer çok aşırı heyecan yaparsanız bu sefer hani ne yapmanız gerektiği konusunda da kafanızda bir güzel yani çabuk bir plan yapamıyorsunuz. Ne yapacağım ben şimdi ikilemine düştüğünüz zaman işte nasıl olacak bu geziyi daha böyle ilk zamandan bu kadar takılırsam ben bu geziyi nasıl bitireceğim gibilerinden. Kendinizi çok fazla sıkıntıya sokmayın. Otelinize de kaldığınız yerde kapanıp kalmayın diye tavsiye ederim ben. Neticede siz oraya gezmeye gittiniz. Eğer bir otelde kalacak olsanız burada da herhangi bir otele gidip kalabilirsiniz. Kalabilirdiniz yani. Etrafınızı tanımaya çalışın. İşte bulunduğunuz yerleri keşfetmeye çalışın. Otelinizin yakınından başlayabilirsiniz gezmeye. Eğer otelinizin konumu çok böyle iyi bir konumdaysa işte yakında neler var tarihi eser olarak gezebileceğiniz ya da kültürel anlamda gezebileceğiniz nereler var? Otelin etrafından bir şey gibi düşünün. Çemberi genişleterek yakından uzağa doğru bir plan yapabilirsiniz kendinize. Bazen işte gittiğiniz ülkeyi ya işte ben bir Avrupa ülkesindeyim burada böyle işte buradaki gibi sorunlarla karşılaşmam gibi bir şeye de girmeyin. Karşılaşıyorsunuz örneğin ben Real Madrid'in stadına gitmeyi planlamıştım. Gayet de güzel bir şekilde bu metro uygulamasıyla hangi istasyonda inmem gerektiğini buldum. Stadın yanına gittim. Stada gezi varmış rehber eşliğinde. Ama bu geziye beni almadılar. Benimle birisi olması gerekiyormuş falan. Bir refakatçi olması gerekiyormuş. Bu geziye beni almamışlardı. Ama en azından stadın yakınına gitmiş olmanın hazzını yaşadım diyebiliriz. Nasıl bir hazsa içeriye giremedim. Stadın dışarıdan bir fotoğrafını çektim. Bir takım uygulamalardan bahsettim az önce bir tanesinden. Booking.com diye bir site var. Bunun iPhone uygulaması var. Android için var mı bilmiyorum. Buradan otel bulabilirsiniz. Eğer otele çok para harcamak istemiyorsanız neticede otel sizin orada kalacağınız bir yer. Sadece akşamınızı geçireceğiniz, işte yorulduğunuz zaman gelip biraz dinleneceğiniz bir yer. Otele çok fazla para vermenin anlamı yok bence bir gezide. Otel dışında daha uyguna gelsin istiyorsanız hostel denilen yapılar var. Hostellerin arkadaşlar otelden farkı şöyle. Biraz koğuş mantığıyla kalınıyor. İşte 4 kişilik odalar, 8 kişilik odalar, böyle işte iki katlı ranzalar diye düşünün. Orada da şöyle bir güzellik oluyor arkadaşlar. Bu hostellerin de çok güzel bir yönü var. Oradakiler de sizin gibi gezen insanlar olduğu için farklı kültürlerden çok kişiyle tanışma imkanınız oluyor orada da. Ve fiyatları da çok uygun. Örneğin az önce bir arkadaşım rahatsızdı, ona ziyarete gittik. Orada da bir arkadaşla bir şeye bakıyorduk. Bir hostel baktı arkadaş. İşte günlüğü 120 lira ama daha ucuzları da var. Örneğin iki arkadaşımla geçtiğimiz Mayıs ayında biz gittiğimiz Balkan turunda kişi başı 3 euroya günlüğü kaldığımız hostel oldu. Ki 3 euro bugün 10 lira para yani. 10 liraya kaldığınızı düşünün bir yerde. Yine apart şeklinde hosteller var. Yine Balkan gezisinin bir ayağında 5 ülke gezmiştik. Çünkü biz o gezide iki arkadaş, 4 pardon, 3 arkadaş. Apart bir hostelde kaldık. İşte içinde indüksiyon ocağından tutun da yemek yapacak kapkacağa kadar 3 kişinin kalabileceği, 4 kişinin kalabileceği bir apartman dairesi düşünün. Bu şekilde yapmışlar, kiralıyorlar bunları. Onun da günlüğü 3 kişi için fiyatı 20 euro yani kişi başı 6,5 euro gibi bir şey. 6,8 gibi şu an tam hesaplayamadım. İşte aşağı yukarı o civarlarda gayet de güzel. Onda da şöyle keyifli oluyor birkaç arkadaş gittiğimiz için. Hadi yemeğe başka yerlerde yemeğe harcayacak işte bir şeyler harcayacak paramız kalsın. Makarna alıp makarna yapalım. Ocak da var burada deyip marketten bir paket makarnayı alıp yapıp yemiştik. Hostellerin de böyle güzel şeyleri oluyor. Arkadaşım şey anlatmıştı bana. Ben hostele gittim işte bir ülkeye gezmeye gitmiş. O gün de benim doğum günüm. İşte hostelde kimlik falan şey yaparken oradaki personel benim doğum günüm olduğunu görmüş. Diğer odalardan da insanlar toplanıp benim doğum günümü kutlamaya geldiler. Ellerinde pastayla falan diye böyle değişik arkadaşlıklar, değişik diyaloglar kurabiliyorsunuz. Gittiğiniz yerlerde değişik kişilerle tanışabiliyorsunuz. Onları Facebook'unuzda ekleyip işte daha sonra iletişimde kalabiliyorsunuz onlarla. Örneğin biz Balkan gezisinde Arnavutluk'ta Tiran'dan Ohri'ye geçerken Makedonya'da Ohri diye bir küçük bir yer buraya geçerken biz de aynı güzergahta olan bir bayanla tanışmıştık. O da enteresan bir şey. Değişik yapılar var, böyle siteler var. Size tabii görme engelliler bunlara dahil olup bir şeyler yapabilirim. Onu da aslında araştırmak lazım böyle meraklılar için. Size bir işte çalışma imkanı veriyor. Sürekli bir değil, geçici bir işte. Örneğin arkadaş anlatmıştı o arkadaş. Tayland'da çay toplama işinde çalışmış. İşte oradan başka bir ülkeye geçmiş, oradan başka bir ülkeye geçmiş. Bu şekilde geziyordu. Biz Tiran'da tanıştığımızda da ülkelerden işte ülkeden ülkeye geçerken de oralardan belli bir kazanç elde ettiği için böyle değişik ülkeler üzerinden gezerek gidiyordu vakti olduğu için. Çünkü şu tarihte başlanacak deniyor ona. O tarihe kadar da gezerek diğer ülkelerden oraya ulaşıyor işte. Estonya'da bir çiftlik işinde çalışacaktı bir 20 gün. Oraya geçerken de birkaç ülke Balkanlardan gezeyim diye planlamış. Yollarımız kesişmişti. Hatta bunun şöyle bir avantajı olabiliyor. Taksi bulmamız gerekiyordu. 3 kişi için işte taksiye 10 euro verecektik. 4 kişi için 10 euro vermiş olduk. O da bize dahil oldu. O da güzergahımız aynı olduğu için taksi ücretini düşürmüş olduk. Bu şekilde faydalanabiliyorsunuz. İşte bir takım paylaşımlarda bulunuyorsunuz. İşte belki gideceğiniz bir yer hakkında o daha önceden gittiği için size, aa bak orada şöyle bir yer de var. Kimse çok fazla bilmez ama orayı da gezebilirsiniz gibi bir takım bilgiler verebiliyor. İspanya'da ben gezerken işte bastonumu alıp çıktım dışarıya. Kimse bana ya işte sen niye geldin tek başına falan demedi. Bir iki kişi dedi. Yani diyenler oldu ama onlara da anlatınca çok enteresan geldi. Ya çok enteresan işte sen ülkenden kalkmışsın ne güzel falan oldular böyle aktarınca işte merak ediyorum ben değişik kültürleri tanımayı seviyorum falan diye konuşunca işte bu şekilde ama size de o anlamda çok da fazla karışmıyorlar. Bu ülkeden ülkeye değişebilir ama İspanya'da öyleydi. Ben İspanya'da çok rahat gezdim. Akdeniz insanları genelde sıcakkanlı insanlardır. Hani benle birlikte gideceğim yere yürüyenler de oldu. Bana tarif edenler de oldu. Görmeden gezi olmak hiç problem değil arkadaşlar. Yeter ki cesaretiniz olsun, isteğiniz olsun. Ben farkındayım. Arka arkaya bir sürü şey aktarmaya çalıştım. Biraz da heyecanlıyım. Biraz uzak kalınca unutmuşum ders şeyini. O heyecanı da şu anda yakaladım sanırım. Sorusu olan varsa mikrofonumu kısa bir süre bırakacağım. Bir saniye. Burada şey açılmış. Onu hemen Size mikrofonu bırakıyorum, sorusu olan varsa.
Ben şey sormak istiyorum. Şimdi yani tamam, yanımızda gören insanlarla gittiğimiz zaman bir şekilde işte tabela okuyorlar, turist ofisi buluyorlar, bir şey yani diliniz de olsa yanınızda rehberle gittiğimiz zaman, yani gidersek eğer, sanki bir parça daha kolaymış gibi. Peki yani tabii şimdi siz deneyimlerinizi anlattıktan sonra insanın içi bir şey hani aydınlanmış oluyor. Evet ya, ben tek başıma da gidebilirim diye, ama yani mesela ne düzeyde bir İngilizce ile daha rahat edebiliriz? Ya yani tabii ki bunun çok da sonu yok herhalde, ama hani işte şurası nerede, burası nerede, saat kaç gibi bir dil bize yeter mi acaba, yetebilir mi? Tabii bunu size sormak da bir yandan şey, tabii hani sizin İngilizceniz herhalde bunu kıyaslamak için yeterli midir bilmiyorum Adem Hocam.
Yani şöyle söyleyeyim. Alt orta gibi değişik bir terim kullandım ama orta seviyeye yakın. Orta ile alt arasında bir seviye yakın bir İngilizce ile durumu kotarabilirsiniz diye düşünüyorum. Diyorum ya, ben İspanyolcayı iş yerinde, hatta kahve arası dediği için iş yerinde kahvemi alıp çalışmıştım. Biraz bakmıştım işte, dinlemiştim falan. O İspanyolca ile bayağı işimi götürdüm. Hani hatta size şöyle bir olay anlatayım. Bir gün nereden, bir yerden dönerken metroya indim. İşte dedim ki, baktım programdan, şu hattan bineceğim dedim. Kadın dedi ki bana, nereye geçeceksin o hattan? İşte ben dedim, benim otele yakın bir meydan var. Kaya Meydanı'na gitmek istiyorum. Kaya istasyonuna geçeceğim bu hattan dedim. Kadın bana dedi ki, bence hiç metroyu kullanma. Yukarıya çık. Solda otobüs durağı var. 27 numaraya bin dedi İspanyolca olarak. Ben çıktım. Otobüs durağını buldum, gayet tamam otobüs durağı, işte solda dedi. Sola gittim, gerçekten de kapalı, böyle bizim duraklar gibi güzel bir durak buldum. Dedim, baktım durakta kimse yok. Tamam dedim, şimdi otobüs gelecek, ben 27 numarayı nasıl anlayacağım? Otobüs burada nasıl duruyor mu? Çünkü ben hep o bir önceki gün ulaşımı metro ile yapmışım, hiç otobüse binmemişim. Burada otobüs duruyor mu? Hadi dursa şoföre İspanyolca olarak soracağım işte numarasını. 27 mi? Kaç numara falan diye. Şansıma İspanya'da otobüslerin dışarıya anonsu varmış. Otobüs geldi ve gelen ilk otobüste 27 diye dışarıya anons yaptı. Hah dedim, tamam ya, bundan iyisi Şam'da kayısı dedim. Atladım otobüse. Yani dediğim gibi en düşük seviyenin biraz üzerinde bir İngilizce ile sorununuzu çözebilirsiniz. Hani bir yerleri sorma anlamında. Yalnız şöyle bir şey yaşayabilirsiniz ilk gün. Bu da sizi tedirgin etmesin. Örneğin siz hep duymuşsunuzdur. İşte Amerikan İngilizcesi duymuşsunuzdur. Ama gittiğiniz şey Londra'dır örneğin. Dinliyorsunuz işte, hiç R demiyor adam. A falan deyip geçiyor, böyle R'ler falan hiç ortada yok. Bir bocalama yaşayabilirsiniz bunları ilk duyduğunuz zaman. Daha sonrasında buna alışıyorsunuz, hiç panik yapmaya gerek yok. Onu anlamaya başlıyorsunuz. Benim bu başıma şeyde gelmişti, yelkenliyle geziye çıktık. İngilizler var. İşte Laurion diye bir kasaba Yunanistan'da, buraya yaklaşıyoruz. Yaklaşırken limana yanaşacağız. Kadın bana anlatıyor, işte bir haba var diyor. İngilizce olarak anlatıyor. Bu haba dediğimiz şekli kiye, anahtara benziyor. Ya dedim ki, bu haba de, hoba falan oldum hatta ben. Haba falan. Artık sonra aklıma geldi. Haba, R'ler falan giderse bu harbor ya, bu liman demek ya falan diye öyle bir toparladıydım. Bunları yaşıyorsunuz. Bunlar da sizi panikletmesin. Çünkü aksanlar farklılaşabiliyor, şey olabiliyor. Anlamaya çalışın, anlamadığınızı tekrar ettirin, sorun. Neticede bir şekilde dediğim gibi yardımcı olmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Bu şekilde.
Ben bir şey sorabilir miyim? Ben Gözde Kılıç. Şimdi Türkiye'nin erişimi malum, hani görme engeller için olsun, işitme engeller için olsun vesaire. Uçakta, otelde veya herhangi bir yerde gezerken hiç böyle bir şey rastladınız mı? Hani yolları nasıl, trafik lambaları seslendiriliyor mu? Kabartma hissedilebilir şeritler var mı görme engeller için? Hani bunlar da yurt dışında daha mı çok mevcut? Hani yaşadığınız deneyimlere karşı, gerçi dergisinde okudum ama hani bir de bunun sizin ağzınızdan da duymak istiyorum. Erişim konusunda ne kadar gelişmiş olabilir yurt dışında, bugüne kadar gittiğiniz yerlerde az çok?
İstanbul bu anlamda şunu söylemiştim. İstanbul bu anlamda çok da kötü değil arkadaşlar demiştim. Tabii sesim gitmedi oraya. Çünkü bu erişilebilirlik ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor. Dergideki yazımda da anlattım. Japonya erişilebilirlik anlamında bayağı iyi durumda. İşte yoldaki bu çizgiler olsun, trafik ışıkları olsun. Trafik ışıklarının hatta şöyle bir özelliği var. Örneğin işte karşıdan karşıya geçeceksiniz. Bazen insan karşıdan karşıya geçerken sağa sola kayar ya. Bir direkten bir kuş sesi gibi cik diye bir ses geliyor. Karşı taraf da ona cevap veriyormuş gibi cik diye bir ses veriyor hemen belli bir yarım saniye gecikmeyle. Böylelikle siz de kendinizi hizalayabiliyorsunuz hani o ışık ve yol şeyine göre. Yoldan karşıdan karşıya geçeceğim derken gidip öbür taraftan başka bir yere çıkmıyorsunuz. Ama her ülkenin erişilebilirliği iyi değildi. Örneğin ben Prag'ın bazı yerlerini o anlamda sevmedim. Erişilebilirlik anlamında o kadar şey değildi. Ama Madrid kaldırımları gayet rahat. İşte olmayacak yerde araba park bırakılması gibi garip bir durumu olmayan, işte metrodaki bilet alınacak makinenin sesli olduğu. Yani gerekirse sesi aktive edebileceğiniz konuşma kısmını bir şey olduğu, kabartmaların olduğu belli yerlerde bir ülkeydi. Ama bu şu anda gördüğüm ülkeler arasında, gezdiğim yerler arasında en erişebilir dediğim gibi Japonya'ydı. Japonya'da da şöyle bir şey vardı arkadaşlar. İşte bizim mesela İstanbul'da gidersiniz başka bir şeydir. Ankara'ya gidersiniz bir takım erişebilirlik şeyleri farklı farklı. Japonya'da bu anlamda bir standart vardı. Bu standart bütün şehirlere 4 şehir gezdik Japonya'da biz. Kyoto, Osaka, Nara ve Tokyo. 4 şehirde de aynıydı. İşte korkuluklarda nereye çıktığını gösteren metro istasyonlarının merdivenlerinde korkuluklarında kabartma varsa bu Tokyo'da da aynıydı. Standardı, yeri aynıydı. Kyoto'da da aynıydı. Osaka'da da aynıydı. İşte otobüste anons varsa şeyde de aynıydı. Tokyo'da da aynıydı. Çizgiler keza öyle. Hatta ben doğalgaz hattı gibi döşemişler bu takip edilecek zemini falan diye dalga geçmiştim. Hatta şöyle bir şey demiştim son günlerde. Ya gidelim ya artık ayağım bir yere takılmıyor. Nasıl bir yer burası falan diye. Japonya bu anlamda en çok beğendiğim erişebilirliği iyi olan ülkeler arasındaydı şu ana kadar. Ama Avrupa ülkelerinden de Viyana şehirlerinden de Viyana ve Madrid bu anlamda gayet iyi bir yerdeler.
Peki başka sorunuz yoksa o zaman yani varsa onları alalım. Yoksa Gamze'ye de geçmek istiyorum. Zamanımızı aşıyoruz çünkü. Gamze'nin de anlatacaklarına ek olarak sorular alabiliriz. Varsa Adem Hoca'nın anlattığı kısımla ilgili son bir dakika içerisinde sorularımızı da alalım. Ve son 5 dakika içerisinde de cevaplamasını da bitirelim istiyorum. Evet, sanırım yok. Gamze hazır mısın? Orada mısın? Bizi duyuyor musun?
Buradayım, duyuyorum.
Konuşmayı durdur.
Tamamdır. O zaman Adem Hocam çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Valla hakikaten bir turist Ömer modunda olduğunuzu düşünüyoruz. Katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz. Sanırım katkılarınız bizim için devam edecek de diye düşünüyorum. Şimdiden iyi yayınlar da dileyelim herhalde sizin için.
Ben teşekkür ediyorum. Yani bir ufuk açıcı olabildiysem hani bunun şeyden sonra ya ben de bir geziye çıkayım fikri uyandıysa birilerinde çıkmak isteyenler varsa da hani çıktığım bir gezide beraber de çıkabiliriz arkadaşlar gezmeye. Size rehberlik de yapabilirim bazı noktalarda diye. Şey diyecekler. Tamam sen para kazanmaya geldin zaten buraya belliydi falan. Ben teşekkür ediyorum gerçekten. Bir şeyler katabildiysem ne mutlu bana arkadaşlar. Peki ben de Gamze'ye de başarılar diliyorum. İyi yayınlar dediğiniz için teşekkür ediyorum hakikaten. Güzel bir yayın olacak. Artık burada olanlar da kayıtlarımızdan yayınımızı dinlerler.
Peki teşekkür ederiz. Herhalde bu bir teklifti. Bütün engelsiz eğitim ailesi olarak hep beraber o zaman bir yurt dışı gezisine çıkarız. Tamam, o zaman Gamze Safoğlu bize yurt dışında öğrenci olmak diye çok bir şarkı adı gibi oldu öyle de olunca. Peki mikrofon sende Gamze.
İyi akşamlar arkadaşlar herkese. Ben 2012 yılında Hollanda'da bir Erasmus programıyla bulunmuştum. Erasmus yani şöyle ikiye ayrılıyor aslında. Bir Erasmus var, bir exchange var. Exchange daha çok işte Amerika, Kanada gibi ülkeler. Erasmus da Avrupa ülkelerini kapsıyor. Erasmus'un şöyle bir avantajı var. Erasmus'ta hibe alabiliyorsunuz ve eğer dersinizi geçerseniz bu hibeyi geri yatırmak zorunda kalmıyorsunuz. Size işte hani gittiğiniz ülkede günlük ödeme tutarına göre bir hibe veriyorlar. Hemen gittikten sonra böyle bir güzelliği oluyor Erasmus'un ama exchange programıyla Amerika veya Kanada gibi ülkelerde bir dönemliğine okumak isterseniz onu kendiniz karşılamak durumunda kalıyorsunuz. Ben Erasmus'la Hollanda'ya gitmiştim. Süreçte şöyle başlıyor. Genelde 3. sınıfta ya da 4. sınıfın ilk başında insanlar gidiyor. Çünkü şöyle bir kural vardı ve hala geçerli diyebiliyorum. Erasmus'a gittikten sonra bir dönem okulunuzda, kendi okulunuzda okumak zorundasınız. Yani son döneminiz Erasmus'ta okuduğunuz dönem olamıyor. O yüzden insanlar genelde hani 2. sınıfın başında Erasmus'a başvurup 3. sınıfta ya da 4. sınıfta yurt dışına gidiyorlar. Okul seçerken hani neye dikkat edebilirsiniz? Öncelikle hani şöyle bir filtreleme yapabilirsiniz. Hani ekstra bildiğiniz bir dil varsa, örneğin Almanca biliyorsunuzdur. Almanya'daki okullarda şansınız yüksek oluyor. Çünkü bu okullar için bir yarışa tabi tutuluyorsunuz aslında. Her okulun belli bir şeyi oluyor, kontenjanı oluyor ve sadece Türkiye'den değil pek çok ülkeden bu kontenjan için başvuruluyor ama hani üniversitelerin de kendi kontenjanları oluyor ayrıca. Örneğin işte Boğaziçi Üniversitesi'nin Almanya'daki bir üniversite için işte 6 kişilik kontenjanı oluyor gibi düşünebilirsiniz. Hani sayıları attım bu arada. Dil orada hani eğer dilinizi geliştirmek istiyorsanız hani Almancadır, Fransızca, İtalyanca bu sizin için faydalı olacaktır. Zaten belli bir seviyede değilseniz o dilde örneğin işte üçüncü kuru almadıysanız işte birinci seviye, ikinci seviye, üçüncü seviyeyi almadıysanız başvuru yapamıyorsunuz belirli üniversiteler. Çünkü okul diyor ki benim eğitim verdiğim dilde sen şu seviyede olmak zorundasın diyor ve sadece o seviyedekiler başvurabiliyor. Dili hani dilin böyle bir şeyi var. Faydalı yanı olabiliyor. İkincisi genelde okullarda İngilizce yaygın kullanılıyor. Hani eğitim dili İngilizce oluyor ya da şöyle olabiliyor. Mesela benim gittiğim üniversitede bazı dersler İngilizce, bazı dersler Hollandacaydı. Dolayısıyla siz hani o okula gidip Hollandaca bilmek durumunda kalmadan İngilizce eğitim verdiği için İngilizce dersleri seçebiliyorduk. Öyle bir süreç olmuştu. Şuna göre de hani tercih yapabilirsiniz. Ben çok işte akademik amaçlarla gidiyorum. Çok iyi eğitim almak istiyorum. O yüzden hani üniversitemin eğitim benim için çok önemli derseniz, o zaman hani pek çok böyle sıralama vardır. İnternette baktığınız zaman da bulursunuz. İşte atıyorum psikoloji bölümünde Avrupa'daki en iyi 10 üniversite derseniz bir sürü liste çıkar. Onların arasından tercih yapabilirsiniz akademik istiyorsanız. Benim amacım akademik değildi. Ben hani daha çok böyle işte yeni şeyler göreyim, işte şey olsun Avrupa'da, Avrupa olsun, işte hem hibe alayım hem diğer ülkelere gidişim kolay olsun, işte yeni insanlar tanıyayım vesaire gibi amaçlarla başvurmuştum. Ama fena da bir üniversiteye denk gelmedim. Tilburg Üniversitesi diye bir üniversite var. Daha çok ekonomi ve işletme bölümünde böyle ün yapmış bir üniversite. Oraya denk gelmiş, oraya hani gitme şansı buldum. İşte seçerken de benimki konumu çok önemliydi. Ülkenin kendisi çok önemliydi. İşte Hollanda rahat bir ülke, insanları sıcak. Ondan sonra şey diğer Almanya'ya, Belçika'ya, Fransa'ya falan filan rahat giderim. Ben Hollanda'da yapayım dedim. Zaten ilk üç tercihim Hollanda'ydı. İşte ikinci tercihim mi, üçüncü tercihim mi ne, ikisinden bir tanesi oldu. Peki Erasmus'a başvuru sürecinde aslında hani orada okuldan okula göre değişiyor. Bizde bir kayıt sistemi vardı. Oradan tercihlerinizi yapıyordunuz. Sonra işte GPA şey not ortalamanıza göre ve işte mülakata alıyorlardı. Mülakattaki ortalamanıza göre bir sıralamaya tabi tutuluyordunuz ve sonra ÖSS gibi düşünebilirsiniz üniversite sınavı. Sonra işte o puanlarınıza göre sıralanıyordunuz. Bu şekildeydi ama son zamanlarda bildiğim kadarıyla mülakat kaldırılmış. Daha çok not ortalamasına göre bir sıralama yapılıyormuş ama bu üniversiteden üniversiteye değişen bir şey olabilir. Hani bu çok kritik bir şey. Mutlaka hani detaylı bakmanızı öneririm. Üniversiteye kabul edildiniz. Önce size bir kabul mektubu geliyor zaten. Burada hani bu Erasmus süreciyle alakalı her şeyi mutlaka üniversitenizde uluslararası ilişkiler ofisi vardır. Hani sürekli oraya sorup destek alabilirsiniz. Önce size okuldan bir kabul mektubu geliyor ve daha sonra da o okulun Erasmus danışmanı, o okulun hocalarından biri oluyor. Sizi işte şey süreçle alakalı mail atıyor sürekli. İşte şu evrağı göndereceksin, şuradan bu dersleri seçeceksin vesaire. Çok iyi yönlendiriyorlar gerçekten. Orada yurt başvurusu vesaire gibi şeylerde de yönlendiriyorlar. Orada kritik olan şöyle bir şey var. Şimdi yüzlerce Erasmus öğrencisi gidiyor. Dolayısıyla size bir bilgi geldiği zaman danışmanınızdan, ay haftaya bunu yapayım ya demeyin. Yani geldiği gün yapmaya çalışın. Geldiği gün evrak çıkarmaya çalışın. Çünkü Erasmus sürecine hazırlık demek çılgınlar gibi belge toplamak demek. Yani kötü bir süreç. Gerçekten çok stresli bir süreç. O süreci mutlu atlatabilen kimse yok. Hani sonra Erasmus'a gidince mutlu oluyorsunuz. Ama sırf bu yüzden benim Erasmus'a başvurmayan, not ortalaması çok yüksek, İngilizcesi çok iyi arkadaşlarım vardı. O yüzden hani o süreci gerçekten çok ciddiye almak gerekiyor. Evrak toparlama, vize başvurusu, yurda başvuru, ondan sonra ders seçimi. Bir de o kadar kuralcılar ki hani ya ben bunu geciktim işte son gününü kaçırdım bana bir sistemi açın da şöyle yapayım. Hani çok uğraştırıyorlar yani Türkiye'deki gibi hatır gönülle çok yapamıyorsunuz. Dolayısıyla hani mutlaka hani günü gününe o verdikleri takvimi takip etmenizi çok böyle şiddetle öneriyorum. Mesela benimkinde birkaç pürüz çıkmıştı ki pürüz çıkmayan kimse yoktur başvuru sürecinde. Vizem 14 Ocak 2012'de ben Amsterdam'a uçacağım sabah. 13 Ocak 2012'de geldi. Hani gidemeyebilirdim de. Bir hafta geç gitmek zorunda kalabilirdim. Tekrar uçak bileti almak zorunda kalabilirdim. Oryantasyona kaçırmak durumunda kalabilirdim vesaire. Hani çok böyle pürüz çıkıyor. Bir de şöyle bir şey var. Onu da hani bir sonraki sene başvuracaklar için söyleyeyim. Bu Christmas dönemi bunların 10 gün bir tatilleri oluyor ve hiçbir şekilde maillere cevap vermiyorlar. O 10 günlük tatil demek de sizin ikinci dönem bahar dönemi Erasmus'a gidecek insanlar için bütün belgeleri toparlayıp gönderme gibi bir süre aslında. Öyle bir zamana denk geliyor. Çok kritik. O yüzden hani her şeyi zamanında yapmanızı öneririm. Buraya kadar bir soru var mı? Çünkü bundan sonra şeye geçeceğim. Hani gittiniz ülkeye, hani Erasmus süreci başlıyor. Hani orada nelere dikkat etmeniz hayatınızı kolaylaştırır. Oraya geçeceğim ama buraya kadar bir soru varsa alabilirim.
Yok sanırım. Devam etsen olur.
O
Ben
zaman
devam et o
devam
zaman.
ediyorum. Tamamdır. Şimdi uçağa bindiniz. Bir kere hani kendi hayatım için söyleyeyim. Benim ilk yurt dışı deneyimimdi. İlk yurt dışı deneyimime yalnız başıma uçuyorum ama sonradan fark ettim ki zaten uçakta hani sürekli benim okula giden, benim işte gitmeye hak kazandım okula giden insanla dolu. Çünkü genelde şöyle oluyor. Size diyorlar ki varış tarihin şu tarih, bu tarihte buraya gelmek zorundasın diyorlar ve o gün uçakta zaten hep o okula giden insanlar oluyor. Ya benim böyle çok kendimi o zamana kadar en özgür hissettiğim anlardan bir tanesiydi gerçekten. Böyle uçağa yalnız bindim. İşte üniversiteye gitmek için nasıl gideceğimi falan filan önceden baktım, öğrendim. Hani bayağı heyecan verici bir şeydi. Şey de hani gittiğiniz ülkede aslında önce şeyi söyleyeyim. Hani yaşadığınız bölgede şeyler çok önemli. Hani ben önce şeyi öğrenmiştim mesela. Bir, benim yurtta kaldım ben ama siz yurt dışında hani birileri eve çıkmayı da tercih edebilirsiniz ki genelde çok çok daha ucuza denk geliyor. Yurtlar Erasmus öğrencileri için inanılmaz pahalı oluyor. Yurtlara hani şey önden başvurmak falan filan çok önemli. Yakınlarda falan kalabilmek için. Çünkü hani genelde böyle Hollanda'da bisiklet, yani Hollanda, Danimarka, Belçika, Almanya, buralarda bisiklet acayip yaygın. Hani insanlar her yere bisikletle rahat rahat gidebiliyorlar ama hani o uzak yurtlar bazen toplu taşımayla rahat gidilemeyecek yerlerde olabiliyor. O yüzden hani birazcık daha üniversiteye yakın yerde ben tercih etmiştim yurdumu. Önce dikkat ettiğim şey şuydu. Benim bulunduğum yerde işte sadece otobüs durağı mı var? Yani nerede otobüs durağı var? Trene yakın mıyım? Gibi şeyleri hani önce öğrenmiştim. İlk hafta öğrendiğim şeyler: bir, otobüs durağının yeri; iki, tren istasyonunun yeri; üç, marketin yeri, çok kritik gerçekten marketin yeri; dört, okula nasıl giderim, okula gidiş yolum. Okula gittikten sonra zaten 5.000 tane bina olduğu için hani oradaki insanlara bile şu binaya nasıl gideceğim deyince böyle durup düşünüyor oradaki adamlar da. Genelde böyle büyük büyük kampüsler olabiliyor. Orada soruyorsunuz zaten. Bir süre sonra da çok rahat öğreniyorsunuz. Ha, bir de kütüphaneyi öğrenmiştim. İlk gün o da mecburiyetten öğrenmiştim. Yoksa yani öğreneceğimden diye çok akademik şeyle gitmemiştim söylediğim gibi. Bunları öğrenmek çok kritik. Sonra şeyler de önemli. Mesela yani durağın adı ne? İşte merkeze kaç durak var? İşte trenle ben Amsterdam'a nasıl giderim? Şuraya nasıl giderim? Ondan sonra tren kaç para? Bunun şeyleri var mı? Mesela indirim olduğu günler var mı? Ya da işte başka bir indirim seçeneğin var mı? Böyle şeyler olabiliyor. Ne bileyim, marketlerden mesela böyle şey alıyorsunuz. Bir tane kağıt alıyorsunuz. İnternete onu girdiğiniz zaman normalde 2012 fiyatını söylüyorum. 18 euroya Amsterdam'a gidiş, 18 euroya dönüşken aynı gün gidip dönerseniz sadece 18 euroya gidip dönebiliyordunuz. Böyle şeyler olabiliyor. Bunlar hani çok işinizi kolaylaştırıyor. Yani diğer geri kalan şeyler de gerçekten böyle zamanla insanlarla vakit geçire geçire, hani her şeyi de hemen öğreneyim, aman işte yalnız kalırsam şöyle olur böyle olur gibi düşünmeyin. Yani gerçekten her şeyi çözüyorsunuz bir şekilde. Belirli şeyleri ilk haftadan öğrenip işinizi kolaylaştırmak, hani başkalarına bağımlı kalmamak çok önemli orada. Onları zaten kendiniz öğrendikten sonra diğerleri de bir şekilde geliyor. Her şeyi öğreniyor oluyorsunuz. Bir de hani şöyle düşünün, oradaki insanların çoğu da zaten, Erasmus öğrencilerin çoğu da hani çok da bir şey bilmiyorlar. Yani onlar da sizinle birlikte öğreniyorlar. O yüzden hani sorun, ama benim tavsiyem daha çok böyle ilk başlarda en azından böyle kendiniz halletmeye çalışın. En azından yani kendi kendinizi halledebildiğinizi gördükten sonra isterseniz hani sürekli arkadaşlarınızı gidip halledin işlerinizi. Bu alışveriş olabilir, işte merkeze gidip bir işinizi halletmek olabilir vesaire. Bunları öneririm. Ders çalışmakla alakalı bir şey önermiyorum. Onu siz kendiniz artık ne kadar çalışmak isterseniz ona göre şey yapabiliriz ama eğlenceli oluyor. Yani gittiğiniz ülkenin dilini öğrenmek biraz eğlenceli oluyor. Sonra unutuyorsunuz ama yine de o süreçte eğlenceli oluyor. Yani ekstra bir dil daha öğreniyorsunuz. Bir yerde bir kelime duyunca, "Aa, bu mu demek?" falan filan gibi böyle şey oluyor. Eğlenceli oluyor. Başka düşünüyorum. Şöyle bir şey. Şimdi tamam, bulunduğunuz bölge tamam. Hadi ülkeyi de hallettiniz, trenlerle bilmem neyle falan filan. Hollanda çok küçük bir ülke ve her yere trenle böyle maksimum 2 saatte gidebiliyorsunuz. Hani öyle küçük bir ülke. İşte Belçika'ya otobüs atlayıp 2 saatte inebiliyorsunuz filan filan. Öyle bir yerde. Yani lokasyon olarak gerçekten çok iyiydi. Ama şeyi de öneriyorum. Yani tatilleri böyle başka şehirlere gitmek için de, başka ülkelere pardon, gitmek için de kullanabilirsiniz. Çok çok iyi oluyor. Burada da şunu öneririm. Ryanair diye, Ryan Air diye bir tane havayolu şirketi var. Ve 9 euroya böyle uzak bir ülkeye gidip dönme şansınız var. Doğru zamanı yakalarsanız inanılmaz. Yani 30 liraya işte Hollanda'dan İsveç'e uçup dönme şansınız olabiliyor. Ryanair'ı hani takip etmenizi öneririm. Bayağı ucuza gidip dönersiniz yani. Onun dışında yaşınız hala şey var mı bilmiyorum. Interrail biletleri falan satılıyor mu bilmiyorum. Ama biz Interrail bileti de alıyorduk. Interrail bileti varsa da işte şöyle seçenekleriniz olabiliyor. 10 gün içerisinde 5 tane tren yolculuğunu X euroya yapma gibi şanslarınız olabiliyor. Interrail'a da bakabilirsiniz. Orada 25 ya da 26 yaş sınırı var. Çoğunuz gençsinizdir zaten, üniversite öğrencileri 25-26'da. Başka, ya konserleri falan takip etmenizi öneririm. Hani Türkiye'de çok dinleyemeyeceğiniz konserler oluyor. Onlara böyle takip edip gitmenizi, ucuza oluyorlar. Yani ben hayatımdaki en iyi konserlerden birini bedavaya izlemiştim. Çünkü ücretsiz verdiler konseri, yani hani öyle söylüyorlar. Bir de şeyi öneriyorum. O ülkenin bazı böyle geleneksel günleri oluyor. İşte mesela Hollanda'da Şubat ayında bir karnaval oluyor. İşte 30 Nisan'da bir kraliçe günü oluyordu. O 30 Nisan tabii kraliçe değiştikçe değişiyor olabilir. Yani böyle hani insanların böyle geleneksel şey, gelenek dediğim de yani böyle deli gibi eğleniyorlar. Başka bir şey yaptıkları yok yani. Sokaklarda dans ediyorlar, içiyorlar falan filan. Hani ama her ülkenin tabii kendine göre farklı şeyleri vardır yani. Geleneksel günleri falan filan ve onlara uygun aktiviteleri vardır. Ya yani mutlaka hani onları deneyimlemenizi öneririm. Yani yerel ne varsa deneyimlemenizi öneririm. Hani Hollanda o yerellik anlamında çok böyle yerel işte bir şey yok diyebilirim. Çünkü ilk hafta bize yerel yemek diye patates püresinin içine kıvırcıkla marul doğrayıp getirmişlerdi. Yani yerel yemi, bir de köfte kızartmışlardı. Hani yerellik konusunda çok böyle içici olmayabiliyor ama böyle işte ilginç deneyimler. İşte şey oluyor mesela, bu turuncudur Hollanda'nın rengi. İşte kraliçe gününde herkes turuncu giyer. Turuncu peruklar, turuncu kıyafetler. Ondan sonra siz de böyle turuncu giyersiniz. Turuncu peruk takarsınız falan. Yol yürürken biri peruğunuzu kafanızdan alır. İşte kendi şapkasını kafanıza koyar. Böyle ilginç ilginç hani çok eğlenceli şeyler yaşayabiliyorsunuz. Öneririm yani öyle şeyleri de. Son olarak şunu da önereyim. İstanbul, yani kendi yaşadığımız şehirde de çok yaparız ya, yani nasıl olsa burada yaşıyorum, bir gün giderim diyoruz ya. İşte bazen insan hani Erasmus'tayken kendi yaşadığı ülkeyi birazcık boş verip hani zaten burada yaşıyorum giderim ya deyip işte diğer ülkelere daha çok eğilebiliyor. Bence yani kaldığınız ülkeyi de hani gezebildiğiniz kadar gezmeye çalışın. Çünkü muhtemelen en ucuza gezeceğiniz yer kendi yaşadığınız, o an yaşadığınız ülke olacak. Onu da öneriyorum. Bir de ilk başta söylemem gereken şeyi unuttum. Onu da söyleyip bitireceğim. Erasmus programına giderken özellikle Facebook'ta böyle işte şey grupları oluyor. Atıyorum Tilburg University exchange student, işte Tilburg Üniversitesi exchange öğrencileri falan gibi böyle. İşte bazen şey oluyor, Tilburg'daki Türkler falan filan gibi böyle gruplar olabiliyor. O gruplarda gittiğiniz üniversitede bir öğrenci bulabilirseniz, hani her şeyi danışabilirsiniz. Genelde çok böyle zaten yardımsever oluyorlar. Hani nerede kalayım işte, ondan sonra hangi dersleri alayım bilmem ne filan gibi bir sürü soru sorabilirsiniz. Öyle bir şey de işinizi kolaylaştıracak diyorum ve sözümü bitiriyorum. Sorunuz varsa cevaplamaktan mutluluk duyarım.
Peki ben sorayım. En azından senin gittiğin üniversitede şey var mıydı? Bizim şimdi işte yeni yeni üniversitelerde engelli birimleri var. Bu türlü ofisler var mıydı?
En önemli şeyi anlatmamışım Elif. Çok teşekkür ederim. Benim gittiğim üniversitede şöyle engelli birimi yoktu. Hiç öyle bir şey yoktu. Görme engelli olarak zaten bir tane öğrencileri vardı. O güne kadar ilk öğrenciydi. O da üniversiteyi yani gören biri olarak bitirmiş. İşte onların böyle master öncesi bir senelik bir eğitim süreçleri oluyor. O süreçte gözlerini kaybetmiş bir çocuk. Gözlerini kaybetmek de ilginç bir deyim. Neyse. Öyle bir çocuk vardı. Şey vardı. Bedensel engelli çok vardı ama zaten hani park yerleri falan filan onun dışında ekstra hiçbir şeyleri yoktu. Sadece şöyle bir sıkıntı vardı. Şimdi bir tane görme engelli öğrencileri var ve o çocuk sonradan kör olduğu için teknolojileri falan yeni yeni öğreniyor. Bilgisayar vesaire gibi teknolojileri. O yüzden hani ilk gözleri işte şey olduğu zaman böyle görme yetisini yavaş yavaş kaybetmeye başladığı zaman şey demiş. Ben sözlü alayım sınavlarımı demiş. Sonra bu adamlar bu sözlüyü kural haline getirmişler. Ben sözlü olmak istemiyorum yani hani hiç sevdiğim bir şey değil. Ayrı bir stres. Ben hani bana şey ortamında bilgisayar ortamında verin ben sınavımı öyle yapayım falan filan diyorum ama hani böyle kendi kafalarına göre bir kişinin deneyiminden bir kural koydukları için o kuralı yıkmak çok zor yani hani burası gibi böyle insanlar inisiyatif alıp aa tamam olur işte ne olacak ki sen de bilgisayar ortamında alırsın demiyorlar. Kural kural yıkılamaz dilekçe yazacaksın. Beni böyle bayağı bir dilekçelerle falan uğraştırmışlardı. Sonra da istediğim olmamıştı zaten. Böyle şeyler yaşanabiliyor. Ama böyle engelli birimi vesaire ya da engelli öğrencilerle ilgilenen bir hoca falan yoktu yani.
Peki aslında bu biraz da bizim deneyimlerimize de benziyor. Yani biz de genellikle engelli biriyle karşılaştığımızda ya da farklı biriyle farklı tanımadığımız bir gruptan biriyle karşılaştığımızda onunla ilgili deneyimlerimiz bizim için neredeyse kural gibi olur ama tabii bu daha çok hani şey yazılı olmayan bir kural gibi. Onlar herhalde biraz daha işi uzatmışlar, büyütmüşler sanırım. Peki şey hocalarla sınıfa girildiğinde hani senin görmediğin oradaki öğretmenlere, işte eğitimcilere vesairelere bildirilmiş miydi yoksa sen mi bununla bunu açıklaman ya da işte nasıl kolaylaştırmanla ilgili şeyleri senin yapman gerekti?
İlk şöyle olmuştu. Bana şey demişlerdi. Okula bir tane yazı yazmak zorundasın gideceğin okula. Ben görme engelliyim. Hani böyle böyle bilginiz olsun. Bir şey durum varsa, sıkıntı yaratacak bir durum varsa bildirin diye. Genelde zaten hani hiç öyle bir şey söylemiyorlar. Hani bizim için problem yok falan filan diyorlar. Benim danışmanım biliyordu görme engelli olduğumu. Ama gidip hocalarla tek tek konuştum bilmiyorum ama benim zaten hani bütün yani üniversite lise hayatım boyunca hani birisi benim yerime hocayla konuşsa da ben mutlaka ilk gün gidip hani hocam böyle böyle ben görme engelliyim. Böyle böyle ihtiyaçlarım olacak. Şöyle şöyle sınav olacak. Ondan sonra ben zaten size bunları yeri geldiğinde hatırlatacağım gibi bir ön bilgilendirme. Hem kendimi tanıtma hem de sürecin çok zor olmadığını hani benim de sorumluluk alıp işte kendilerine gerekli hatırlatmaları yapacağımı belirten bir konuşma mutlaka yapıyorum. İşte o yüzden hepsiyle de gidip tek tek yapmıştım bu konuşmayı. Zaten hani ilk konuşmamda sınavı böyle böyle almak istiyorum deyince hani sonra danışmanıma konu gitti. Sonra dilekçeler vesaireler falan filan öyle şeylere gelmiştik. Ama ben konuştum. Hoca konuşmuş muydu bilmiyorum ama yani hocalar konuşsa da ben mutlaka gidip ilk ders hani bu Erasmus'ta da olsa, üniversitede de olsa, lisede de olsa hiç fark etmez. Yani mutlaka öğrencilerin gidip kendilerini kendilerinin anlatması gerektiğine inanıyorum. Erasmus'ta da öyle yapmıştım.
Peki hibe aldım dedin. Hibe almak için ne yapmak gerekir? Ya da hibe de alsam bunu nasıl bu ödemeyi nasıl alıyoruz? Yanımızda para götürmemiz gerekir mi? Nasıl gerekir? Ne kadar gibi ya da hani böyle bir şey
Şimdi
söyleyebilir misin?
şöyle, hibe engellilere böyle ek bir hibe daha veriliyor. Yani normal hibenin iki katı hibe alıyor gibi oluyoruz. İşte onu da şöyle gerekçelendiriyorlar. Atıyorum mesela Hollanda için insanlar bisikletle bedava bir yere giderken sen toplu taşımaya merkeze gitmek için 3 euro para vereceksin. Hani gibi böyle şeyler var. O yüzden de işte ya da hani bir öğrenci atıyorum defter kalemle gidecekken senin bilgisayarın yoksa sen bilgisayarı alıp götürmek zorundasın falan gibi böyle gerekçelerle şey yapıyorlar. Hani iki katı hibe veriyorlar. Hibeyi zaten şeyde direkt hibeniz çıkıyor yani başvuru sürecinde. Başvuru yaparken üniversiteniz belli olduğunda önce hibeli misiniz, hibeli değil misiniz o belirleniyor. O hani belli oluyor. Da ama benim mesela önce hibem çıkmamıştı. Ama sonra şey dönem sonunda işte hibemin çıkacağı kesinleşmişti ve genelde bizim zamanımızda öyle oluyordu. Yani önce bir hibe çıkmasa bile gitmeden mutlaka bir şekilde hibe çıkıyordu herkese. Yani bu engellilikle alakalı bir şey değil. Bize sadece şey ek iki hibe veriliyor. Ben ikinci hibemi döndükten sonra almıştım. Sadece hibe tabii ki yeterli olmuyor maalesef. Yani şöyle söyleyeyim ben 1800 euro hibe aldım toplamda 4 ay için ve o tamamen yurt parama gitti. Dolayısıyla ben Erasmus'a gideceğimi hani kafama koymaya başladığım andan itibaren daha hani Erasmus çıkmadı bile para biriktirmeye başladım. O yüzden hani belli bir miktar param da olmuştu. Baya böyle harcamalarımı azaltmıştım falan filan. Ondan sonra öyle mutlaka ek para götürmek gerekiyor. Ne kadara sıra gelince o ülkeden ülkeye değişir. İngiltere çok çok pahalı mesela ya da işte İsveç, Norveç oralarda pahalı. Onların hibeleri de daha yüksek oluyor. Ama işte Almanya, Belçika bir tık daha hani ucuz. Hollanda daha orta seviye vesaireydi. O gideceğiniz ülkeye göre değişiyor. Hem hibeniz değişiyor hem de sizin yanınıza almanız gereken para değişiyor diyebilirim.
Peki şey, engelli olarak gittiğimiz zaman bizden özellikle buradan işte ne bileyim bir rapor işte yurt dışına çıkabilir ondan sonra ya da işte aile izni ya da işte ne bileyim böyle abuk subuk hani kendi sorumluluğumuzu almamıza engel olacak türde bir evrak istenir mi, beklenir mi?
Benden beklenmemişti ama ben her ihtimale karşı engelli raporumu İngilizce'ye çevirip yanımda taşıyordum. Yani ne olur ne olmaz diye. İngilizce çevirtmiştim. Öyle şey ne diyorlar o tercümanlara? Yeminli. İşte damgalı, mamgalı, noterli, moterli. Yanımda götürmüştüm hani ileride bir sıkıntı çıkmasın diye. Ama şey özel bir şey yok aileden izin vesaire öyle şeyler olmadı. Zaten okul sizi kabul ettiği noktada, size kabul mektubu gönderdiği noktada herhangi bir engel çıkmıyor.
Peki anlattın sanırım ama ben kaçırdım mı diye hani bunu da tekrar etmeni isteyeceğim. Erasmus öğrencisi olarak vizeye başvurduğumuzda yani başka ekstra çok çok ekstrem bir şeyimiz yoksa sanırım vizemiz çıkıyor değil mi? Yani bununla ilgili bir sorun yaşayan kimseye biliyor musun?
Vize sorun yaşayan kişi biliyorum ama genelde sorun çıkmıyor. Okul başvuruyor çünkü sizin yerinize vizeye. Siz okulun başvurusu üzerine konsolosluğa gidiyorsunuz. Dolayısıyla hani sıfırdan siz gidip ben vize alacağım gibi bir başvuru yapmıyorsunuz. Hollanda için böyleydi en azından. Tilburg Üniversitesi için. Hani başka üniversiteler değişiyor olabilir. Emin değilim, hani kesin bir şey söylemiş olayım ama benim için bir davet göndermişlerdi. Ben onların daveti üzerine, yani aslında şöyle söyleyeyim, onlar benim için konsolosluğa başvurdular. Sonra ben gidip süreci tamamladım. Öyle bir şey olmuştu. Ama böyle vize parası falan deli gibi veriyorsunuz. 2012 yılında 600 euro vize artı oturma izni verdiğimi hatırlıyorum. Maalesef hala içimde derttir o para.
Ya ben az önce pardon.
Affedersin, sen devam et.
Ya çok fazla dinleme fırsatı bulamadım böyle. Çok kısa gidip gidip dinledim ama o yüzden belki anlattığın şeylerden bir şeyler sormuş olurum. O yüzden
Çok
şunlara
kırıldım
kusura
Atakan.
bakma. ya birincisi şey, mesela Erasmus ve Exchange'in farkından sanırım biraz bahsettin ama mesela işte ikinci sınıfın işte birinci döneminde ben Erasmus'a başvurdum. İkinci dönem gittim falan ama mesela belki hani istiyorum biraz daha hani bir şeyler deneyimlemek istiyorum. Dördüncü sınıfta exchange'e gidebiliyor musun? Hani burada bir kısıtlama var mı?
Bildiğim kadarıyla Erasmus'a sadece hibe aldığın için Erasmus'tan bir kere gitme hakkın var. Ama exchange'e ayrıca gidebiliyorsun diye biliyorum. Çünkü benim bir tane arkadaşım Tilburg'da birlikte şey yapmıştık, eğitim almıştık. O Tilburg'da Erasmus gördü, eğitim aldı. Erasmus eğitim aldı. Bir sene sonra da Kanada'ya mı, Amerika'ya mı ne gitmişti exchange için. Dolayısıyla öyle bir sınır yok diye biliyorum. Ama şimdi aklıma şu geldi. O çift anadal yapıyordu. Hani birini bir bölümden, birini bir bölümden göstermiş olabilir. Ama hani temelde bildiğim şey şu: Erasmus'u bir kere yapabiliyorsun hibe verdikleri için. Exchange yapma hakkın vardır diye tahmin ediyorum. Çünkü onu tamamen sen kendi cebinden harcıyorsun.
Peki o zaman ilk yurt dışı deneyimin tek başına çıktığını söylemiştin. Bu biraz kişisel bir soru ama herhalde bize biraz da ışık tutacak diye düşünüyorum. Peki ilk Erasmus'a giderken bağımsız hareketini nasıl değerlendiriyorsun? Yani o zaman sence nasıldı bağımsız hareketin?
Bence iyiydi. Yani şu an daha da iyi tabii ama hani beni idare edebilecek seviyedeydi. Zaten hani İstanbul'da da hani her yere kendim gidiyordum. Bir problem yaşamıyordum. Dolayısıyla bir şey olmamıştı, sıkıntı olmamıştı. Yani bağımsız hareketle alakalı bir soru işareti hiç yoktu kafamda.
O zaman sanırım yani en azından bu ne kadar sorun olur bilmiyorum ama en azından bir yurt dışı deneyimi istiyorsak, ki aslında sanırım bize çok şey katacaktır. Senin anlattıklarından da anladığım kadarıyla. Yani böyle bir şeye karar verdiğimizde herhalde bağımsız hareketimizi geliştirmek için de birazcık pratik yapmamız herhalde iyi mi olur?
Çok çok iyi olur. Bence yani Erasmus'a gitmeyecek olsak bile bağımsız hareketi hani Türkiye içinde hani elimizden geldiği kadar pratik etmek çok iyi olur. Yani şöyle düşünüyorum ben, hani çok farklı böyle şehirlere gitme şansım oldu. Bir insan bir görme engelli hiç fark etmez, İstanbul'da yaşayabiliyorsa, işte Ankara'da yaşayabiliyorsa, İzmir bana birazcık daha hani orada şey geliyor, rahat geliyor ama İstanbul, Ankara gibi şehirlerde yaşayabiliyorsa hani dünyanın pek çok yerinde çok rahat yaşar diye düşünüyorum. O yüzden hani çok güzel böyle bir deneyim alanımız var Türkiye'de. Bu kaosun içinde, bu kalabalığın içinde bence hani mutlaka böyle tek başınıza gidebildiğiniz kadar bir yerlere gitmelisiniz. Bu Erasmus sürecinde çok çok kolaylaştırıyor.
Ya peki ben de şey sormak istiyorum. Şimdi hani bu geçmiş döneme baktığında mesela hani kendini şu an değerlendirebiliyorsun, güzeldi diyorsun. O döneme baktığında bundan da bahsettim hatırlamıyorum ama işte ilk hani Erasmus'a başvuruyorsun, ilk yurt dışı deneyimin hani şey olmuş muydu? İşte ya şunu nasıl yapacağım ya da bunu nasıl yapacağım gibi böyle tereddütlerin olmuş muydu? Çünkü hani hem benim kafamda var hem de muhtemelen bundan sonra kaydı dinleyecek kişilerde de yani ilk başta böyle bir tereddüt olur. Ben bu sene lise için YES'e başvurmayı düşünüyordum ve açıkçası kafamda epey tereddüt vardı. Bunları yenemedim çok fazla. Hani sen ilk başta böyle kurumların var mıydı ve bunları nasıl açtın aslında? İşte biriyle mi görüştün, Erasmus'a gitmiş O kısım nasıl geçti?
Aslında yani nasıl olur acaba Erasmus'a gitsem ya? Şunu nasıl yaparım, bunu nasıl yaparım mı hiç düşünmeden ben dedim ki ben Erasmus'a başvuracağım. Çıksın ondan sonra düşünürüm dedim. Çıktı. İşte ondan sonra bir stres başladı bende. Hani ilk stres zaten Erasmus süreci yani o hazırlık süreci, işte belgeler bilmem neler bir sürü zibilyon tane böyle şeyle uğraşıyorsun. Bir onun stresi. Sonra şeyi de düşünmeye başladım. İşte mesela yurt ayarlıyorum. Acaba yurt okula ne kadar uzak? Acaba işte insanlar nasıl bilmem ne falan. Böyle bir sürü soru geliyor kafana tabii ki. Yani hani bundan kaçamıyorsun. Ama bu hani sadece bize has şeyler de değil. Yani herkes belli tereddütler yaşayıp geliyor. Hani bizimkisi birazcık daha böyle hani görmemekten kaynaklı böyle birkaç tane daha ekstra soru. Ama herkes aslında belirli benzer stresleri yaşıyor. Ama sonra böyle o Erasmus belge sürecine girince zaten ondan sonrasını düşünmüyorsun. Allah kahretsin ben şu belgeleri bir halledeyim de sonrasında ne olursa olsun noktasına hani gelmeye başlıyorsun. Ben böyle ilk uçakta hani böyle o çok heyecanlandım. Gerçekten kalbim böyle acayip atıyor zangır zangır titriyorum falan böyle acayip bir heyecan. Hani o zaman böyle ya acaba şunu nasıl yapacağım? Şunu nasıl yapacağım? Bir de benim şöyle bir sıkıntım vardı. Ben 14 Ocak'ta gittim Hollanda'ya. Benim 16 Ocak'a teslim etmem gereken iki tane yazılı ödevim vardı. Ve hani Hollanda'ya gelmeden önceki haftam full sınav haftası olduğu için onları ben şeye bırakmıştım yani hani artık Hollanda'da uçakta bir şekilde halledeceğim yazıp göndereceğim gibi düşünüyordum. Ve böyle işte cumartesi günü gittim. Cumartesi böyle oryantasyon falan filan geçti. Bir baktım odada internetim yok. Yani böyle şöyle bir saçmalık vardı yurtta. Kabloyu bilgisayarına bağlamadan Wi-Fi'ye bağlanamıyorsun. Yani dolayısıyla Wi-Fi olmuyor aslında. Böyle saçma bir şey vardı. Sistem vardı ve benim şeyi odamı benim tanımlamamışlar yani tanımlamasını yapmamışlar böyle aha ne yapacağım internet yok makaleleri nereden indireceğim işte şuna nasıl ulaşacağım falan böyle çok kötü bir şey stres dönemine girdim. Sabah kalktım pazar günü. Ondan sonra ilk bulduğum kişiye böyle karşı odamda bir çocuk vardı. Ben büyük bir dairede yaşıyordum. Hemen ona kütüphaneyi sordum. Böyle beni kütüphaneye götürdü. Kendisi de o tarafa gidecekmiş zaten. Hep öyle olur ya ben de o tarafa geçiyorum sizi de bırakayım diye. Kendisi de gidiyormuş ve bana böyle çok güzel şey yaptı. Anlattı gidiş yolunu. İşte yurttan çıktık, şöyle gittik, böyle gittik falan filan anlattı. Tamam güzel gittim. Kütüphanede böyle görme engelli için bir oda var ama niye öyle bir oda var hiç anlamadım. Hiçbir şey yok yani özel. Öyle bir tane küçük oda ama daha sessiz oluyor diye ben orayı çok kullanıyordum. Oturdum, ödevlerimi yaptım falan, her şey güzel. Kalktım, yurda döneceğim, kayboldum. Ve pazar günü arkadaşlar kimse yok sokakta. Yani tek bir insan mı olmaz? Yok yani kayboldum. Ya bir taraftan böyle stres içindeyim. Nasıl bulacağım? Ne yapacağım? Allah'ım kimse de yok etrafta falan filan. Bir taraftan o kaybolma duygusu acayip hoşuma gidiyor. Yani çünkü hani böyle yeni bir şeyler keşfedeceğim. Bak muhtemelen şöyle olacak. Şuraya gideceğim. Yol uzayacak. Yeni bir yol keşfedeceğim falan. En son bulamayınca bir tane arabayı durdurup ben şu an neredeyim ve şuraya gitmek istiyorum diye onlara sormuştum. Ve hani o şeyi hallettikten sonra o gün çünkü o an bayağı stresliydim. Şey dedim ya tamam yani her şey burada olur. Yani ben bugün pazar günü kimsenin hani sokakta incinin top oynadığı bir anda bile birisini buldum soruyu sordum ve geldim yurduma bulduysam hani hiçbir problem olmayacak. Her şey bundan sonra rahat rahat çözülecek. Ya öyle de oldu hani böyle ilk 2 hafta gerçekten stresli geçiyor. O 2 hafta sonra böyle bayağı orayı benimsiyorsunuz yani. Her yeri az önce söylediğim şeyleri öğrenince özellikle otobüs durağıdır, tren istasyonudur, markettir, okuldur. Öyle yerleri öğrenince bayağı benimsiyorsunuz ve her şey çok kolay ilerliyor. Ya lafı
Arkadaşlar.
çok uzatıyorum özür dilerim bu arada böyle bayağı anlattıkça anlatasım geldi.
Yok çok aslında iyi oluyor. Beni duyuyorsunuz değil mi bu arada?
Diyoruz evet.
Duyuyoruz.
Tamam. Çok iyi oluyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ama tabii overdose olduk yani resmen. Çünkü saat 20.45'e etmiş olması gerekiyordu. Sanırım 21.30'a yaklaştık. O yüzden son 5 dakikamızı al.
Galiba yok.
Evet, yoksa benim odamın sesleri mi gidiyor diyecektim. O zaman Gamze, sana da çok teşekkür ediyoruz. Yani hakikaten ben keşke seninle 2005-2004 yılında tanışmış olsaydım diye düşünüyorum. Tabii senin yurt dışına gidişinden 8 sene önceyi kastediyorum ama olsun, yine de keşke çok daha önce bu aklıma gelmiş olsaydı, aklımın ucundan bile geçmemişti. Umarım bundan sonra üniversite okuyacak, bu andan itibaren üniversite okuyacak arkadaşlar için umarım değil, ben çok ışık tutucu olduğunu düşünüyorum. Ben herkese önermek istiyorum şu anda bunu. Teşekkür ederiz.
Ben teşekkür
Ayrıca
ederim.
Fahrettin Sadıç'a da çok teşekkür etmek istiyorum. Kayıtlarımızı aldığı ve mikrofonlarımızı odayı yönettiği için teşekkür ediyorum.
Rica edin, ne
Ve
demek?
tabii Adem Hoca'ya da.
Son bir şey söyleyebilir miyim?
Tabii ki. Oturum
Senin
sizin.
söylediğini tekrar edeceğim ama arkadaşlar mutlaka yani bir yurt dışı deneyimi yaşamaya çalışın. Erasmus olur, exchange olur, work and travel olur, hiç fark etmez ama böyle bir tek başınıza gidip bir ya o çok fazla şey öğreniyorsunuz. Çok güzel deneyimler oluyor ve hayatınızın hiç unutulmayacak bir dönemi oluyor. Mutlaka yapın diyorum ve hani o süreçte 3 sene sonra olur, 5 sene sonra olur bana istediğiniz zaman soru sorabilirsiniz. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.
Evet, biz de teşekkür ederiz. Ayrıca katılımcı arkadaşlara da çok teşekkür ediyoruz. Hem burada dinledikleri hem de sorularıyla katkı verdikleri için çok teşekkür ediyoruz. Kaydı durdurabiliriz sanırım Fahrettin.